Evet, hatırlarsanız geçen hafta İbraniler Mektubu'nun 9. bölümüne baktık ve orada bir gezi yaptık. Allah evinin, tapınağın içine girdik. Hatırlıyorsunuz böyle dışarıdan gelince bir diş avlusu vardı ve en birinci olay neydi? Bir kurban yeri vardı. Onun arkasında bir yıkama yeri vardı, bir havuz. Ondan sonra asıl Allah evine girip iki bölüm var değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bir kutsal yer, bir de en kutsal yer. Ve işte önde bulunan bu kutsal yerin içindeki eşyalara baktık. Değil mi? Vardı bir işte ekmek masası, yedi kollu bir mumluk. Bir de işte duman kurban yeri dediğimiz. Ondan sonra iç perde vardı. Kocaman bir iç perde. Ve en içerisinde bir başka bir oda vardı. Ve dedik ona en kutsal yer. Bütün bu arhitektura, bu mimar olayına baktık sanki. Ama yanlış anlamayalım. Neden bu geçiyor İbraniler 9. bölümde? Bunlar eski şeyler. Bunlar herkesin bildiği şeyler. Yani bu mektupta bizi bunu sadece hatırlatmak istemiyor. Ama büyük bir kontrast yapıyor. Eski ve yeni. Eski sistem ve yeni sistem. Ve bu bina sadece güzel bir bina olsun diye orada durmazdı. Hayır. O kutsal bir anlamı vardı. Kutsal bir görevi vardı. Orada hizmet eden kahinler, görevliler vardı. Onların bir günlük hizmeti vardı. Günlük bir hizmet. Her gün taze ekmek koyardılar. Her gün durmadan yani ışık olsun diye bu mumluğu hani zeytinyağıyla doldururdular. Hepsi güzel. Ama İsrail halkının büyük bir problemi vardı. Günah işleyen adam Allah'ın önünde nasıl haklı çıkacak? Günah işleyen bir kişi kirleniyor. Ve sadece kirlenmiyor, kirletiyor da. Ve kirlettiği şey nedir? Yani o sanki Allah'ı da kirletiyor. Nasıl olacak diyor. Allah bizden uzak değil mi? Evet, ama bizim günahlarımız sanki Allah'ın huzurunu kirletiyor ve onun için bir temizlik lazım da olsa. Ve eski antlaşma altında yaşayan bir İsrailli hiçbir zaman tam olarak acaba emin olabilir miydi onun günahları affedildi diye. Ve o amaç için Rab buyurdu ki senede yani 6. ayın sonuna doğru bir bayram vardı. Ve bu bayramın adı İbranice Yom Kippur, kefaret günü. O en ciddi günüydü bütün kalenderde, bütün senin içinde o en ciddi bir günüydü. Hatta Rab o zaman dedi ki bir gün oruç tutacaksınız bu bir önceki gün arifesinde. Hani bir gün oruç tutacaksınız hazırlık olsun bu kefaret gününe. Ve bu kefaret gününde ne oldu? En büyük kahin, baş görevli gelip önce kocaman bir öküz keserdi. Ama o kendisi için. Kendi günahları için. Ondan sonra ikinci bir kurban getirirdi. Bir keçi. Ve bu keçi bütün halk içindeydi. Ve o keçinin kanını alıp bir tas alıp bu tasın içinde bu keçinin kanını toplayıp getirdi. Getirirdi yani kutsal evin içine ve en kutsal yere getirirdi. Ondan sonra Allah'ın antlaşma sandığı vardı. Ve bunun üzerine kendi parmağıyla 7 defa bu kanı serperdi. Tamam mı? Kan. Yeterli değil bu hayvan kesilsin ama bu hayvanın kanı lazım da Allah'ın huzuruna gitsin. Ve onu senede bir kere yapardı sadece bir kişi. Ve o gün yani İsrail halkı biliyordu bu senenin günahları bizim için bağışlandı. Bu senenin günahları artık temizlendi. Ya bu adama bir şey olursa, ya fırsat olmazsa oraya girmeye, ya ölürse... O zaman günahlar duruyor değil mi? Ve şimdi okuyacağımız 9. bölüm ayet 11'den 28'e kadar sanki onun devamıdır. İstemiyor sadece anlatsın. Sistem buydu ama şimdi anlatıyor ki yeni sistem var. Yeni sistem var. İsrail halkının sistemi değil ama İsa Mesih yeni bir antlaşma yaptı. İsrail halkı değil, yeni İsa Mesih yani yeni bir sistem getirdi. Ve o sistem altında artık başka bir kan var, başka bir başkahin var, başka bir görevli var. Bu işi yapan başka bir kişidir ve o da İsa Mesih'in kendisi. Ve görüyoruz 9, 11, 28'e kadar bunu şimdi okumak istiyorum. Biraz uzun bir tekst, onun için dikkat edin. Ama Mesih gelecekteki iyi şeylerin baş görevlisi olarak geldi. Görüyorsunuz İsa Mesih artık baş görevli, o bizim başkahinimiz. Ve daha büyük ve eksiksiz olan Allah evine girdi. O Allah evi de ellerin yapılmamış, hani demek istiyorum, bu dünyadan değildir. Var başka bir ev ama onu görmüyoruz. İşte huzur hani yeryüzünde değil Allah katında. Mesih yanına keçilerin ya da danaların kanını almadı. Hayır. Kendi kanıyla ilk ve son defa en kutsal yeri girdi ve böylelikle bize sonsuz kurtuluşu kazandırdı. Keçilerin ve öküzlerin kanı ve bir erkek danının yani serpilmiş kürleri mundar kişileri kutsal kılıyor. Hani onların bedenlerini Allah'ın önünde temiz ediyor, temiz kılıyor. Madem öyle Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı ölü işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edelim. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Bu sebeple Mesih yeni antlaşmanın aracısıdır. Öyle ki çağrılmış olanlar sonsuz mirasın sözünü alsınlar. Çünkü birinci antlaşmanın altında işlenen suçlardan bir ölümle kurtuluş getirildi. Zaten bir vasiyet antlaşmasının olabilmesi için mecbur olarak lazım vasiyet eden kişi ölsün. Bir vasiyet sadece o vakit geçiyor eğer kişiler ölürse. Vasiyet eden kişi henüz yaşarken vasiyet geçmiyor. Onun için birinci antlaşma bile kan dökülmeden olmadı. Çünkü Musa şöyle yaptı. Bütün halka Allah'ın kanunu, bütün buyruklarını bildirdi. Ondan sonra danaların ve keçilerin kanlarını aldı. Bir de su, kırmızı yapağı ve süpürge tellerini aldı. Onlarla kanı hem fermanın üzerinde hem de bütün halkın üzerine serpti. Ve şöyle dedi. Bu kan Allah'ın sizi buyurduğu antlaşma kanıdır. Aynı onun gibi o kanı Allah evinin üzerine ve bütün kapıların üzerine serpti. Hani onları o hizmet için kullanırdılar. Ve diyebiliriz ki Musa'nın kanununa göre hemen hemen her şey kanla temiz kılınıyor. Evet, kan dökülmeden bağışlamak yoktur. Kan dökülmeden bağışlamak yoktur. Onun için lazım da gökteki şeylerin örnekleri böyle temiz kılınsınlar. Ama gökteki şeylerin aslısı lazım da o kurbanlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınsınlar. Çünkü Mesih ellerin yapılmış bir Allah evine girmedi. Öbür ev asıl Allah evinin sade bir örneğiydi. Hayır, Mesih gökün kendisine girdi. Bizim için Allah'ın önüne çıksın diye. Üstelik Mesih kendini tekrar ve tekrar kurban etmedi. Baş görevlinin yaptığı gibi yapmadı. O seneden seneye kutsal yere giriyor ama başka kanlarla yeni yeni kurban etmekle değil mi? Eğer bu böyle olmasaydı Mesih lazımdı dünyanın kurulmasından bu yana sık sık acı çeksin. Ama şimdi bu dünyanın sonunda Mesih sadece bir kere meydana çıktı. Kendi kurbanı ile günahı yok etsin diye. İnsanları ne bekliyor? Bir kere ölmek ama sonra, ondan sonra davalamak var. Aynı onun gibi Mesih de bir kere kurban oldu, birçokların günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü, o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. Onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için olacak. Evet, bu uzun tekste çok şey var konuşmak için, hepsine bakamayacağız. Ama bazı en önemli noktalara bakmamız gerekiyor. Evet, her şey bu yere bağlıydı. O yer yoksa ne yapsınlar? O başkahin yoksa İsrail halkı ne yapsınlar? Bugünkü Yahudilerin büyük bir problemi var. Hatırlıyorsunuz İsa dedi ki taş üstünde taş kalmayacak. Bu kocaman tapınak nerede bu hizmet yapılırdı? Nerede bu günahlar bağışlanırdı diyor. Ne olacak? Taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak. Bu ne zaman gerçekleşti yoksa da olmadı mı? İsa bu sözleri konuştuktan 40 sene sonra bu gerçekleşti. Romalılar gelip orasını yerle bir etti. Bütün kayaları yıktılar, bütün Yeruşalim'i yıktılar. Hani 1 milyon ölü oldu o günde. Ve o korkunç günden sonra Yahudiler ne yapsınlar? Daha önce de tapınak yıkılmıştı Babil zamanında. Ve tekrar yaptılar tapınağı. Ama bu sefer aşağı yukarı 20 sene sonra 90 senesinde Yahudilerin önderleri Sanhedrin dediğimiz bu yani büyük senato, büyük parlamento. Onlar çekildi başka bir kasabasına. Akdeniz'in kıyısında Yavne diye bir kasaba var. ve onların merkezi orası oldu. Ve iki tane büyük karar verdiler. Birincisi, peygamberlik olmayacak bir daha. Allah bir daha peygamber göndermeyecek. Malaki'ye kadar. Malaki son peygamberiydi. Ondan sonra hiçbir şey yok. Ne Yahya, İsa'yı kabul etmediler kesinlikle. Ve ikinci bir karar, bu tapınak bir daha yapılmayacak. Bir daha biz bunu kaldırmayacağız. Nasıl 500 sene önce oldu, bir daha böyle olmayacak. Hayır. Bundan sonra biz sadece sinagoglarda, hani duahanelerde toplanacağız. Korkunç bir sistem. Neden? Demek onların Allah'ı şimdi konuşmuyor insanlara. Konuşmuyor kendi halkına. Ve daha fenası, günah var ama af yok. Buyruk var ama merhamet yok. Çünkü sen bu buyruk altında hiçbir zaman emin olamazsın. Acaba benim günahlarım af oldu mu diye olmadı mı? Ama çok şükür yeni bir sistem var, yeni bir tapınak var, yeni bir baş görevli var. O da İsa Mesih'tir. Ve biz ona güveniyoruz. Ve ona bağlanarak emin olabiliriz ki bizim günahlarımız affedildi. Ve okuduğumuz parçada fark ettiniz. Yeryüzünde, gökyüzünde değil mi? Büyük bir ayrım yapıyor. Eskiden ama şimdi son zamanlarda örnekler ve aslısı. Bu anlattığımız bu kocaman tapınak o sadece bir örnek idi. Ve dedi ki geçen hafta bunu neye benzetirdik? Bir kukla evini. Nasıl ufak bir kızdan, nasıl ufak bir kız başlıyor oynamaya evcinik. Nasıl oynuyor evcinik? Kukla evini. Küçücük bir şey değil mi? Zayıf bir şey. Ama asıl ev bu değil. Asıl ev yapıldıktan sonra, bu kızan büyüdükten sonra bir daha mı eski ufacık şeylerin mi oynayacak? Hayır. Ve tam aynısını görüyoruz. Eskisi, yenisi. Örneği ve aslısı. İsa Mesih diyor ki bu yeryüzündeki tapınağı değil, asıl tapınağı Allah'ın katına girdi. Evet, ve şimdi bazı büyük hakikatlere bakacağız. Birinci nokta, Mesih'in kanı, Mesih'in kurbanı üstündür. Üstündür. Daha büyük bir Allah evi var. En birinci budur. Evet, dünyada en büyük tapınaklara, en büyük Allah evlerine bir göz atalım şimdi. Biliyor musunuz en büyük cami nerede? En büyük cami Pakistan'da, İslamabad kasabasında. Şah Faysal Camisi. 100.000 kişi orada namaz kılabilir. 100.000 kişi. Yani Brezilya'daki en büyük stadyum kadar bir cami içinde namaz kılabilir. 1971'den 76'ya kadar yapıldı ve çatıda kocaman bir avize var, bir polilei. 7,5 tonluk bir avize. Ve içinde 1000 tane ampul var. 1000 tane kruşka var. Güzel. Bakalım şimdi en büyük kilise nerede biliyor musunuz? En büyük kilise Sveti Peter, yani Aziz Petros Kilisesi, Vatikan'da, Roma kasabasında. Vatikan Katoliklerinin merkezidir. 1506 senesinde başlattılar bunu yapma ve çok 120 sene sonra 1626 senesinde bitirildi. 120 sene sürdü bunun yapılması ve işte 23 bin metre karedir, yani 200 metre kadar büyük bir yer var. 6000 kişilik bir yer, 6000 kişi orada toplanabilir. Bütün papalar orada gömülüdür, Katolik kilisesinin başları. Ve her taraf altın, lüks, mermer taşları, tamamı heykellerle çok zengin bir binadır. Sonra geçiyoruz, en büyük Hinduist tapınağı. Biliyor musunuz nerede? En büyük Hinduist tapınağı Angkor Wat adında Kamboçya devletinde. Ve o dünyanın en büyük din binası biri. 1400 metre kare 1700 metre. Bizim mahalle kadar düşünebiliyor musunuz? Bütün bizim mahallemiz, yani değişik binalar var. Evet, ve çak 1140 senesinde yapıldı. En büyük, şimdi geçiyoruz Budistlere. En büyük Buda heykeli, böyle tapınak değil ama bir heykel, bir pametnek. Japonya'da bulunuyor. Daibatsu adındaki Buda. Daibatsu Budası. Ushiku adında bir kasabada. 120 metre yüksek. 120 metre bir tek bina değil. Bu tek bir Buda heykel, pametlik. 120 metre 5 tane blok üst üste düşünebiliyor musunuz? Evet, sadece onun bir parmağı, bu Buda'nın parmağı 7 metre uzun. Bütün bizim toplantı yerimiz kadar bir tek parmağı o kadar büyük bir heykel yapmışlar Buda'yı övmek için. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunlar göze çok hoş geliyor. İnsan onların yapılışına hayret ediyor. Tamam, hayran kalıyor. Ama hepsi boş. Hiçbirinde gerçek Allah oturmuyor. Yani kilisenin içinde bile Allah yok. Düşünebiliyor musunuz? Evet, insanın bütün dinleri boştur. Din demek insan çabasıyla Allah'a ulaşmaya çalışıyorsun ve bu olmuyor. Kendi gücüyle Allah'a ulaşamazsın. Ve aslında bakarsak İsrail'deki Allah evi aslında o kadar büyük değildi. Ama gerçek Tanrı'nın eviydi. Çünkü Allah onlara dedi ki bir ev yapmayacaksınız. Bana bir çadır yapacaksınız. Çadır, palatka. Ben sizinle birlikte gezmek istiyorum. Siz neredeysiniz? Ben de orada aranızda bulunmak istiyorum. Ondan sonra Kral Davut Rab'be ağlaştı. Ya olmuyor. Ben kocaman bir sarayda yaşıyorum. Sen bunca sene daha da palatkada, daha da bir çadırda yaşıyorsun. Layık değil Rab. Ve Rab'in cevabı okuyoruz 1. Samuel kitabında. Ben sana hiç şikayet ettim mi? Bunca sene, yüzlerce sene bir çadırda yaşıyorum. Ben sana hiç ağlaştım mı? Demek Allah kendisi buyruk vermedi ve kocaman taş binası yapsın. İzin verdi ama buyruk vermedi. Evet. Ve Allah kendi varlığını böyle binalarda göstermedi ama bir bulutla, ateş ve bir bulutla gösterdi. O çok özel bir bulut idi. Rab'bin şanlılığını gösteren bir aydınlık vardı ona. İşte o zaman belli oldu Allah'ın orada olduğu. Mesela okuyoruz Mezmur 96, 1'den 6'ya kadar. Çünkü Rab diyor yücedir ve her övgüye layıktır. Korkunçtur ve bütün tanrılardan üstündür. Milletlerin bütün tanrıları hiçtir. Rab gene gökleri yaratmıştır. Şanlılık ve şılaklık onun önündedir. Kudret ve yücelik onun kutsal evindedir. Kutsal evindedir. Yücelik meselesi değil, büyük bir bina. Ama o Allah evi bile ellerine yapılmış bu dünyadan olan bir şeydi. Küçük bir örnek, bir gölge. Aslısı Allah katında. İsa diyor daha büyük ve asıl Allah evine girdi. İsa o tapınağa girmedi, orada ölmedi. Hayır, İsa ölmedi tapınağın içinde, Yeruşalim'de, kasabanın dışında öldü. Ama ondan sonra göke alındığı zaman diyor, dirildikten sonra o asıl Allah evine girdi. Evet, İsa'nın zamanında bir baş görevlisi vardı. Kayafas adında biri. Bu Kayafas ya da Kayafa İsa'yı hani ölümü yolladı. O ölüm cezasını verdi İsa için. Ama onu yapmakla İsa'ya yol açtı asıl Allah evine girsin diye. Nasıl? Okuyoruz. Yuhanna 11, 50-51. Son bir defa toplandılar ve o son günde artık karar verdiler. İsa lazım ölsün. Ve bu yeryüzündeki baş görevli o kadar şeytanın elindeydi. O kadar yani Allah'tan uzak olan bir kişi, haksız olarak, suçsuz bir kişiye ölümü yolladı. Hiç göz kırpmadım. Ve öyle bir konuşma oldu. Bazıları ağlaştılar. Ne yapacağız bu adamı? İşte bilmem ne. Ondan sonra bu baş görevlisi ayağa kalkıp dedi ki, siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bütün halk yok olacağına tek bir kişi halkın yerinde ölsün. Bu sizin için daha faydalı olacak. Ve şimdi Yuhanna ekliyor. Bunu da kendisinden söylemedi. Ama o sene Allah evinin gücüsü olduğu için bir peygamberlik yaptı. Hani İsa halk için ölmek üzereydi diye. Ne demek istiyor? Allah'ın gücü o kadar kuvvetli, ona düşman olan, en büyük kötülüğü planlayan kişinin ağzından biri Allah konuşabilir. Dedi ki, hani daha iyi bir kişi ölsün, İsa ölsün, ne kadar Romalılar gelip hepimizi yok edecekler. Ve böyle oldu. Dedi ki, daha iyi bir kişi ölsün, bütün halk için ne kadar bütün halk ölsün. Onun anlamı başkaydı ama Allah onun ağzından konuştu, peygamberlik yaptı. İsa bütün halkın suçları için ölecekti. Evet, onların korktuğu neydi? Romalılar gelip bizim evimizi bizden alacaklar. Yuhanna 11, 47-48. Ne yapacağız? Çünkü bu adam çok mucize yapıyor. Onun kendi halini bıraktık mı? Herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip hem bu yeri hem de bütün halkı elimizden alacaklar. Bu yeri, tapınağı alacaklar bizim elimizden. Korktukları budur. Bütün dinler, bütün religiyalar materyallara ve paraya bağlı. Materyal ve para. Ama İsa Mesih'in sistemi bir hangi Allah evine bağlı değil. Gökteki Allah evine girdi İsa Mesih. Onun için yeryüzünde hiçbir merkezimiz yok. Yeryüzünde bir sentrimiz yok. Onun için bir hangi kutsal materyala da böyle bir eve bağlı değiliz. İki tür Allah yolu var. Birincisi materyal şeylere bağlı. Öbürü gene ruhsal bir yoldur. Ve materyal dinlere tapanlar hep ruhla yürüyenlere karşı gidiyorlar ve baskı yapıyorlar. Her zaman öyle. Kıskançlık yüzünden. Bu yeri elimizden alacaklar. Bugüne kadar aynı. Adı Hristiyan ama işte materyallara ve paraya bağlı ve güce, yeryüzündeki güçlere bağlı. Onlar ruhta yaşayan gerçek imanlılara karşı gidiyorlar, baskı yapıyorlar. Birincisi bu. Daha iyi bir yere girdi İsa Mesih. İkincisi de ki daha iyi bir kanla oraya girdi. Kanla, daha iyi bir kanla. Hayvan kanı ve İsa Mesih'in kanı burada karşılaştırılıyor. İnsan kurban getirirken ciddiliğini nasıl gösteriyor? Bir kurban keserken nasıl yani ciddi olduğunu gösterebilirsin? Daha büyük bir hayvan kesmekle, öyle değil mi? Ne kadar pahalı senin hayvanın, o kadar daha kendini adamışsın Allah'ım. Koyun kesen daha büyük kurban getirmiş, ne kadar horoz kesen bir kişi. Öyle değil mi? Demek o mesele de daha ciddi. En büyük kurban nedir? Öküz mü? Deve mi? Fil mi? Slon? En büyük kurban nedir biliyor musunuz? İnsan kurbanı. İnsan kurbanı. Daha üstün bir şey yok değil mi? Evet. Ama tabii ki Allah insan kurbanlarını yasak etti. Ama Allahsız halklar onu çok durumlarda yapmaya devam ettiler. Kendi onu kesesin. Mesela okuyoruz 2. Krallar 3:26-27 şöyle diyor. Muaf. Muaf adında bir halk. Muaf kralı savaşı kaybettiğini anlayınca, şimdi savaş tam kaybetmek üzere, yanına 700 kılıçlı adam aldı. Edom kuvvetlerini yarıp kaçmak istediyse de başaramadı. Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu aldı ve surların üstünde, yani kasabanın duvarının üstünde herkes görsün diye götürüp yakmalık sunu olarak sundu. İşte o kadar çaresiz kaldı, o kadar panike düştü. Tanrılar bana karşıdır. Nasıl onların öfkesini yatıştırayım? Koyun mu? Keçi mi? Deve mi? Nedir? Hayır. En büyük kurban kendi oğlumu. En büyük oğlumu değil. Hani mesela bir adamın 20 tane oğlu varsa neyse ama en büyük olan yani kendi yerine geçecek olan kişi onu diyor herkesin önüne kurban getirdi. Demek Mesih'in kanı en kıymetli kan. Çünkü daha büyük bir kurban düşünemeyiz. En kıymetli olduğuna göre onun sebebi de en büyük problemdir. Neden lazım da Mesih ölsün? Ve birçok kişi zaten bunu soruyor değil mi? Siz bu kadar abarttırıyorsunuz bu Mesih'i. Günahmış. Allah isterse affediyor. Ne var sanki? Neden bir kişi lazım ölsün? Hele hele Allah'ın oğlu dediğiniz kişi. Ne gerek var? Ne logika var burada? Ama biz öbür taraftan da düşünebiliriz. Madem Allah bunu uygun gördü. Şimdi bir taraftan bakarsak bu bizi göstersin günah problemi ne kadar büyüktür. Ne kadar büyük bir meseledir. Hani ufacık bir koyun, bir öküz, bir deve falan. Allah onu kabul etmiyor. Lazım da Mesih ölsün, lazım da Allah'ın oğlu ölsün. Mesih diyor kendi kanını alıp en kutsal yere getir. Demek Mesih hem kurbandır hem de kurban kesendir. Aynı anda kendi kendini diyor kurban etti. Bunu yapmak için hayatta olması lazım. Demek İsa ölürken bile dirileceğine kesen inanırdı. Ölen bir kişi, ölmüş bir kişi kendi kanını Allah'ın huzuruna getiremez. Onun için lazım da yaşasın. Demek ölümü ve dirilişi orada bile gösteriliyor. Evet ve kurbanın kanı lazım idi. Çok dikkatli toplansın. Toplatılsın yani. Bir damla bile lazım da boşa akmasın yere. Bugün yapılan kurbanlar da öyle değil. Rastgele. Nerede kesersen kes. Ben hatırlıyorum yeni imanlıyken İzmir'de bir kurban bayramında ve İzmir'in sentrinde hep taraf asfalt, taş yok böyle toprak. O kadar hayvanlar keserdi. Bütün sokaklar, caddeler kanlar akırdı. Ve biz arabayla geçerken bütün arabamız kanla doldu. İşte biliyor musunuz? Ama tabii ki kutsal kitapta öyle bir şey yok. Kurbanın kanı lazım toplatılsın. Bir damla bile yere düşmesin. Evet, madem İsa'nın kanı o kadar daha kıymetli, biz de daha fazla dikkat edelim. onun kanı boşa akmasın. Evet, bir vakit çok sene evveli bir hasta kızı için Almanya'dan bir ilaç yollattırdık. Ve çok zahmet, çok formüla doldurmak, işte gümrük, mitnitsa, çok da pahalı. 10 tane küçücük ampul, 400 leva, bir de 60 leva posta masrafı. Çok zahmet. Bir ilaç için. 10 tane ampul. Neredeyse 500 leva ödedik bunun için. E tabi böyle ilaç varken sen ona çok dikkat edeceksin değil mi? Dikkat edeceksin, bir tek damla yere düşmesin. Bir ampul kırılmasın boşuna. Oynamayacaksın böyle rastgele, atmayacaksın bunu, çekmeyeceksin. Dikkat edeceksin bunu değil mi? İnsanın kanını düşün. Nasıl, ne kadar daha da üstün, ne kadar bir ilaç. İnsanın kanına nasıl saygısızlık göstereceğiz? Nasıl onu boşa yere düşüreceğiz sanki boşuna? Dikkatsiz yaşamakla, dikkatsiz yaşamakla. Bir imanla kendini saldı mı böyle, efekt nedir? İsa'nın kanını sanki dikkatsiz davranıyorsun. Sanki onun kanını damla damla yere akıttırıyorsun. Boş ver. Kufalarla ve kovalarla İsa'nın kanını döküyorsun sağa sola. Boş ver, önemli değil. Dikkatsiz yaşamakla, kendini sıraya sokmamakla, tembellikle, mülüslükle, bile bile günahta devam etmekle böyle yapıyoruz. Okuyoruz bu ayetleri, çok güzel İsa yaptı ama devamı ne? Anlamı ne? Benim için ne sonuç getiriyor? Madem bu kan o kadar üstündür, biz lazım dikkat edelim ona. Neden mesela Fısıh Bayramı'nda, biliyorsunuz İsa'dan 1400 sene önce Musa'nın zamanında Fısıh Bayramı vardı. Bir koyunu, bir kuzuyu kestiler ve o kanı nereye sürdüler biliyor musunuz? Ama sadece üç tarafa, sağa, sola ve üste. Aşağı niye koymadılar? Kimse oraya basmasın diye. Kutsaldır diye. Yani hor görmeyelim o kanı, aşağılamayalım bunu. Ve o yüzden şimdi aynısını İsa Mesih'in kanı için geçerli, kat kat daha üstün bir anlamda. Üçüncü bir nokta, daha büyük bir Allah hepi gördük. Daha büyük bir kan gördük. Daha büyük bir temizlik gördük şimdi. Ayet 13-14 konuşuyor. İsa daha büyük bir temizlik getirdi. Musa'nın zamanındaki kanun temizlik getirir de sadece bedenci. Sadece bedenci. Sadece bedenler için. Dışarıdan. Mudalık. Tamam mı? Hani haram dediğimiz. Yani nasıl Müslümanlar abdest alıyorlar. Bedenleri temiz olunca diyorlar, benim artık her şeyim temiz Allah'ın önünde. Öyle bir anlayışta aşağı yukarı. Rab İsrail halkına temizlik buyurdu. Sade kutsallık nedir diye hani öğrensinler diye. Ama asıl temizlik içeriden olması lazım. Dış ve iç meselesi çok farklı. Hani kişiler bunu anlamadı. Çok defa bunu anlamadılar. İsa Ferisilere mana buluyor. Hani çok böyle yargılıyor onları. Kör ferisi seni diyor. En birinci kadehin ve çanağın içini temizle. Öyle ki onun dış tarafı da temiz olsun. Matta 23-26. Değil mi? Önemlidir insan dışarıdan temiz olsun. Ya içeriden pis isen o zaman ne fayda var? Dışarıda temizlik için bu kurban sistemi var idi. Yani istemeyerek yaptığın günahlar için bu sistem var idi. Sen çalışıyorsun bir inşaatta, anlamadan bir çekiç düşürüyorsun, bir kişinin kafasına geliyor, adam da hop rakada can veriyor. Sen katillik yaptın ama istemeyerek öldürdün. Onun için kurbanı vardı. Onun için yani af vardı eski antlaşma altında. Ama sen al çekici bile bile düşmanına kafasına vur, yani 20 defa öldür onu, bunun kurbanı yoktu. Hiçbir af yoktu. Demek bilerek ve bilmeyerek yapılan günahlar arasında bir ayrım vardı. Ama tabii ki bütün günahlarımız bilmeyerek mi işliyoruz? Bile bile günah yaptığımız yok mu? Öyleyse onun kurbanı nerede? Eski antlaşmada yok. Ama İsa sadece dışsal şeyler, ritüel şeyler, yani törensel temizlik için konuşmuyor. Asıl temizliği o getiriyor. Bilerek yaptığımız günahlar için de o kurban gitti. Evet, biz sadece içeriden temizlik deyip durmayalım. Sadece ferisilere mana bulmayalım. Onlar böyleydi. Dışarıdan çok süslü ama içeriden başka. Değil mi? Dışı forma, içi sorma gibi. Ama bizde aynı için mesele oluyor. Bizim hayatımızda aynı olsun. İç temizlik nasıl oluyor? Bir kişi nasıl içeriden temiz oluyor? Birincisi temiz sözler. İmanlılar azıcık kızdı mı? Ağzlarında kilit yok. Ne çıkarsa çıksın. Aklına gelen en pis ve en çirkin laflar geliyor. Bu lazım olmasın. Yakup defalarca mektubunda uyarıyor imanlıyı. Sen gerçekten içten temiz misin? O zaman sözlerinden belli olacak bu. Sonra temiz duygular. İnsana ne kadar zor geliyor bu. İkiyüzlükten uzak dursun. Dışarıda başka hareket ama içeriden başka duygular bu kişiye karşı. Öyle değil mi? Öyle duruma gelmeliyiz ki her kardeşin gözüne bakıp seni seviyorum diyebilelim. Tamam mı? Eğer sevmezsen söyle seni sevmiyorum. O zaman temiz yürekli olacağım. Temiz düşünceler. İsa'nın öğretişine göre zina kafada bitiyor. Katillik yürekte başlıyor. Putperestlik insanın gözündedir. Bunlar hepsi lazım içeriden temizlensin. Şimdi geçiyoruz ikinci noktaya. Yenilik için ölüm lazım. 15-22 ayet 15'ten 22'ye kadar ona yazıyor. Her antlaşma için lazım bir ölüm olsun. Antlaşma. Eski söz ahit Türkçesi. Ve biz çok sene önce İstanbul'da yaşarken bu yeni tercüme yokken ahit kesmek derdik. Ahit kesiliyor. Nasıl kesilmek? Neden kesilmek sözü var? Ahit kesmek. İki taraf anlaşmak için önce bir sözleşme yapıyorlar. Benim sorumluluğum bu, benim sorumluluğum bu diye iki taraf anlaşıyor. Sonra bir ölüm lazım olsun. Bir hayvan lazım ölsün. Ondan sonra bu antlaşma geçerli oluyor. Onun için ahit kesmek diyorlar. Antlaşma yapmak. İnsan bu işin ciddiliğini anlasın diye Rab bu ölümü buyurmuştu. Özellikle Rab kendi halkıyla bir antlaşma yaparken lazım bir kurban getirilsin ve Musa aldı bu kurbanı ve insanların üzerine serperdi diye artık bir sandık. Baya senin suratına kan geliyor. Düşünebiliyor musun? Anlıyorsan bu iş ne kadar ciddi. Bu hayvan öldü şimdi ama ben de kendi tarafımı tutmasam ben de öleceğim. Bu anlayış, bu korku gelsin sana. Evet. Bizim mahallede öyle ciddilik yok değil mi? Biz imanlılar söz yapıyoruz, sözleşiyoruz sonra bitiyor. Keyfim yok. Canım çekmiyor. O da yaptı. Bitti. Madem o yaptı ben artık serbestim. Söz sözdür. Sözleşmek, söz vermek böyle. Bizim ailede nasıl laf yapıyorlar? Vallahi kızanım ölsün diyorlar. Peki kurajın var mı? Bunun için kurban kesesin ve gerçekten kızanın ölsün. Tutmazsan bunu. Boş laflar değil mi? Ama bu ciddilik olması lazım. Mesela Rab İbrahim'le bir antlaşma yaptı. Birincisi yaratılış 15. bölümde ayet 8'den 10'a kadar şöyle diyor. Avram, ey egemen Rab, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Rab, bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir. 3 hayvan. Hepsi 3'er yaşında olsun. Bir de kumru ile güvercin yavrusu. 2 tane koç getir. Avram hepsini getirdi. Onları kesip parçaları birbirlerine karşı dizdi. Demek hayvanları kesti, ortadan yardı. Sağ ve sol. Sağına ve soluna böyle bir pateka, böyle bir pateka açtı. Ve bu patekanın sağında ve solunda bu hayvanların yaraları dururdu. Evet. Ve sanki bu da kendi kendine lanetliyor. Ben bu antlaşmamı tutmasam Rab beni de öyle yer, böyle yok et. Ondan sonra Rab ortadan geçti bir ateş biçiminde diyor ve bu antlaşma geçerli oldu. Ve bu antlaşmaya geçerli kılmak için Musa'nın zamanında kan serpilirdi. Kişilerin üzerine, Allah evinin üzerine ve eşyalarının üzerine. Kan dökülmeden bağışlama yoktur. Bu en büyük prensip ve biz lazım bunu insanlara öğretelim. Sen sanıyorsun Allah öylesine mi? Senin günahlarını affedecek. İsterse yapabilir ama karar verdi öyle olmasın. Karar verdi mutlaka kan akıtılsın. Anlaşılsın ki günah ne kadar büyük bir meseledir. Müslümanların Allah'ı günahı ciddiye almıyor. Sanki diyor tamam affettim ama bir daha ne yapma. Sonra tamam affettim ama bir daha ne yapma. Sonra tamam affettim ama bir daha ne yapma. Böyle defalarca defalarca kişi de en sonunda ciddi olmuyor. Allah kolaylık veriyor. Allah işte nasıl diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Affediyor, bağışlıyor, bağışlıyor. Öylesine. Görüyor musunuz nasıl günah sanki banal mı bir şey oluyor? Günah bayağı bir şey. Önemsiz. Allah'ın kutsallığı yok meydanda. Evet. Ve onun için mahalledeki kişilerde günah anlayışı çok zayıf. Ama biz anlasak her gün için kurban kesilecek ve o kurban etlerini yemeyeceksin. İşte o zaman biraz daha ciddi olacak. Tamam. Ve son olarak son parçada ilk ve son kurban için söz konusu oluyor. Gökteki Allah evi diyor lazımdı temizlensin. Bak gökteki Allah evi lazımdı temizlensin. Ne demek bu? Demek insanın günahı Allah'ın katında bir pislik yaratıyor. Ah nasıl? Bu düşünce bize çok yabancı geliyor değil mi? Senin günahın her zaman, çünkü Rab eski antlaşmada diyor, dedi ki senin günahın her zaman önümdedir. Allah sonsuz bir varlık olduğu için eskiden, şimdi ve sonra diye bir şey yok. Her zaman şimdidir. Ve sen günah işlediği zaman o günah her zaman vardır. Hiç yok olmuyor. Ve Yeremya 2:22'de şöyle yazdı. Çamaşır sodası ile yıkansan, bol kül suyu kullansan bile suçun önümde yine leke gibi duruyor, diyor egemen Rab. Evet, onun için Rab gökteki yeri bile insanın suçlarının yüzünden kirlendi ve temizlemesi lazım. Ve yeryüzünde ne yaparsan, kaç tane hayvan kesesen onun faydası yok. Ama bir kişi lazım da ölsün, sonsuz bir kişi, Allah katına girebilen bir kişi. Ve o ancak İsa Mesih'tir. İsa'nın tapınağı temizlemesini görüyoruz. Değil mi? Son haftada, pazartesi günü, birinci olarak giriyor ve ne oluyor? Oradaki tapınağı temizliyor. Değil mi? İşte orada satış yapanlara, dövizcilere, çengicilere, bilmem ne yaptı? İsa Mesih yavaş yavaş bir kamçı hazırladı. Ve bu kamçıyla hepsini dağıttırdı. Herkes panik içinde kaçtı. Masalar devrildi, kuşlar uçtu, hayvanlar işte dağıldı her bir taraf. İsa neden bunu yaptı? Neden bunu yaptı? İstedi göstersin biraz sonra yapacağı asıl iş nedir? İsa da bu yeryüzündeki tapınağı temizlesin ama gökteki tapınağı da temizlesin. Ve ondan sonra diyor ki, bütün dünyada, bütün zamanları için tek bir kurban var. İsa Mesih'in kurbanı bir kere oldu ve tekrar ve tekrar olmadı. Bir kere öldü diyor ve sonsuz bir kurtuluş sağladı. Evet ve Rab'in sofrasını aldığımız zaman biz onu sadece anıyoruz. Sadece aklımıza getiriyoruz. Değil mesela Katolik Kilisesi yaptığı gibi onlar aynı ekmek ve şarap alıyor ama başka bir anlamla. İsa yeniden ölüyor. Her bir Rab'in sofrasında İsa yeniden kurban olurmuş ve papaz onu kurban edermiş. Anlayış bu. Görüyor musunuz? Şeytan ne kadar ustaca kişileri kilisenin içinde bile hakikatten uzaklaştırdı. Hayır. Hakikat nedir? İsa tek bir kere bir son olarak, ilk ve son olarak kurban getirdi ve o sonsuza kadar geçerlidir. Evet. Ve sonra diyor ayet 27. İnsanları ne bekliyor? Bir kere ölmek ama ondan sonra davalamak var. Evet. İnsanın kaderi bu. Ve cenazelerde biz onu defalarca söylüyoruz. Bu kişi görüyor musunuz şimdi? Yani birkaç dakika sonra onu toprağa vereceğiz. Bir kere ölmek var. Ondan sonra davalamak var. Ve bunun arasında bir şey yok. Tamam mı? Nasıl toprağa giriyorsun? Uyandığın zaman mahkeme bekliyor seni. Davalamak bekliyor seni. Evet. Ama ayet bunu sadece söylemiyor. Bu herkesin bildiği bir hakikat. 28 şöyle konuşuyor. Aynı onun gibi. Mesih de bir kere kurban oldu. Birçokların günahlarını taşısın diye. Ama ikinci kere göründü mü o artık bir daha günah meselesi için olmayacak. İsa gelmiyor şimdi günah meselesini çözmeye. O çözüldü. Hayır, onu dört gözle bekleyenlerin kurtulması için gelecek. İsa gelmeyecek hani seni davalamaya. Çünkü sen zaten davalanmışsın. Bir kişi İsa'ya geldi mi, yeniden doğdu mu, tövbe etti mi, o zaten davalanmasını kabul ediyor. Evet, ben ölümü hak ediyorum diyor. Ve vaftiz zaten budur. Sembolik olarak sen diyorsun, gömülüyorum suyun içinde. Ben zaten davalandım. Bana ikinci bir davalanma yok. Tamam mı? Ama diyor, o kişilerin kim onu dört gözle bekliyor, onların kurtulması için gelecek. Evet, başkalar mahkemeyi beklerken, ölümde, mezarda beklerken sonsuz yargıyı, sonsuz davayı biz onu beklemiyoruz. Biz davamız gördük arkamızdadır. Biz kurtulmak için ölüyoruz. Kurtulmak için bekliyoruz ölümde. İnsan gelişinde bir daha günahtan kurtulmak teması olmayacak. O zaman geç olacak. Kişiler bekliyor ki ay ben öldükten sonra beni beslesinler. Benim için dua etsinler. Benim için kurban kessinler bilmem ne. Hepsi boş. Bir kere ölmek. Ondan sonra davalanmak. Ve bunun arasında bir şey olmayacak. Hiçbir şey senin davanı etkilemeyecek. Bizim için diyor İsa Mesih gelmeyecek davalansın. Ama bizi kurtarsın. Sonsuz bir kurtuluş getirsin. Şimdi fırsattır. Onun kurbanını kabul edelim. Şimdi fırsattır. İnsanları uyaralım. Bekleme. Öldükten sonra bir kişi senin için kurban kesin, beslesin seni. Hayır. Şimdi fırsattır. Şimdi fırsattır. O kurbanı kabul edesin. Ve bizim için de büyük bir sevinç olacak. İsa Mesih ne kadar büyük bir kurtuluş getirdiğini şimdi gördük. Ve ona göre de ona layık yaşayalım. Rab sizinle olsun.